Ayrım 22. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 211. 36 şehit ve Erdoğan Putin'in ayağına gitti. Son olarak İdlib'de Türkiye tarihinin en ağır kayıplarından biri verildi. 36 asker saldırıda şehit oldu. Türkiye açık ve net bir şekilde Rusya sorumludur bir de diyemedi. Ya da Rusya'nın orada olmamaları gerekiyordu'nun asıl nedeni ortaya çıksın istemediği için geçiştiriyordu. Rusya Elbap'ta olduğu gibi Türkiye'nin İdlib'deki askerlerinin pozisyonuna ilişkin bilgilendirme yapmadığını iddia ederek Türk askerlerinin o noktada olmaması gerektiğini savundu. İdlib'de çok ağır bir tablo yaşanmasına rağmen Erdoğan Putin'in ayağına giderek ateşkes anlaşması yaptı. Bu anlaşma daha önce olsaydı 36 asker hayatını kaybetmemiş olacaktı. Tayyip Erdoğan'ın öfke ve nefretinin çıkarlar olduğunda nasıl değiştiğine son bir örnek verip bu bölümü kapatayım. Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika kampındaki askeri varlığı Irak'ta sorun yarattı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Türk askerinin çekilmesini istiyordu. Erdoğan bu talebe işi kişiselleştirerek yanıt verdi. Musul'da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla nasıl Cerablus'ta katıldıysak, nasıl Rai'de katıldıysak, evet şimdi yine söylüyorum, şahsıma hakaretler ediyor. Sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin. Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin dedi. Tayyip Erdoğan, sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin dediği İbadi ile bir yıl sonra yani 2017'de diyalog kurmak zorunda kaldı. Muhatabım değilsin denilen İbadi sayın olmuştu. Milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya devam edeceğiz. Başbakanımız 2 günlük bir seyahat için geniş bir heyetle Bağdat ve Erbil'deydiler. Geçtiğimiz günlerde Sayın İbadi ile yapmış olduğum telefon görüşmesi ve Sayın Başbakan'ın yaptığı ziyaret yol haritasının belirlenmesi açısından güzel bir başlangıç oldu. AKP'nin çözülüşü Erbakan'ın böldüğü gibi bölünüyor. AKP'nin kuruluş yıllarında neler olduğunu daha önce anlattım. ABD'de Tayyip Erdoğan'ın henüz seçimler ortadan yokken geleceğin başbakanı olarak nasıl ağırlandığını da gösterdim. Benim de gözümden kaçmış. Cem Özer'in +1 TV'deki programına konuk olan Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Kars'ın açıklamaları AKP'nin kuruluşuna ilişkin ciddi iddialar taşıyordu. O da TV'den olduğu gibi alıntılıyorum. Abdurrahim Kars'ı programda Cem Özer'in sorusu üzerine evinde geçen bir sohbetin detaylarına yer verdi. Karslı evine gelen bir grup gazeteciyle yemek yedikten sonra partisinin medya ve tanıtımdan sorumlu olan ismi Şeyda Açıkkol'un AK Parti ile ilgili düşünceniz nedir? Biz yeni bir parti kurduk. Bu parti ile ilgili yaklaşımınız nasıl sorusunu misafirlere sorduğunu iletti. Kars'ın iddiasına göre bu soruyu konuklarından AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak çok çarpıcı bir cevap verdi. Kars'ın iddiasına göre Abdurrahman Dilipak, AKP'nin bir proje partisi olduğunu ve ABD, İngiltere ve İsrail'in desteğiyle kurulduğunu söyledi. İddiaya göre Dilipak, ABD, İngiltere ve İsrail'in AKP'den talepleri olduğunu ve anlaşmanın şu maddeler üzerinde olduğunu da belirtti. 1. Biz sizi iktidara taşıyalım. 2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim. 3. Size gerekli finansal destekleri getirelim. Abdurrahim Karslı, ABD, İngiltere ve İsrail'in isteklerini ise yine Abdurrahman Dilipak'ın şöyle anlattığını iddia etti. 1. İsrail'in güvenliğini artıracaksınız, önündeki engelleri kaldıracaksınız. 2. Büyük Orta Doğu projesi yani sınırların değişmesi. 3. İslam'ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacaksınız. Karslı sosyal demokratların da bu işin içinde olduğunu söylendiğini iddia ederek o konuşmada Dilipak'ın şu ifadeleri kullandığını ileri sürdü. Sosyal demokratlardan bu projenin içinde olanlar vardı. O zaman CHP'nin başında olan Deniz Baykal, ona da cumhurbaşkanlığı verecektik. Ama o sıra anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti, sırt üstü yattı. Nasıl olduysa anlaştık diye. Proje bozuldu. Abdullah Bey'e teklif ettik. Abdurrahman Dilipak bir süre sonra bu iddiaları köşesine taşıdı ve şunları yazdı. İşin aslı her zaman yazdığım, söylediğim gibi paralel yapının AK Parti'yi desteklemesi ve AK Parti'ye dayatılan BOP projesi ile ilgili. AK Parti'yi projenin siyasi ayağını oluşturması için destekleyeceklerdi. Bunun da maksadı İsrail'in varlık ve güvenliği açısından sorun teşkil etmeyen Batı değerler sistemi ve siyasası için risk oluşturmayan alameti farikaları yok edilmiş bir din icat etmek ve ABD'nin NATO'nun askeri ve stratejik hedefleriyle uyumlu bir siyaset ve din algısı üretmekti. Bu maksatla bunların abileri 90'ların başında benim de kapımı çaldılar. Ben bunu 91'de 93'te açıkladım ama insanlar komplo olarak gördüler. Bu irade Erdoğan'ı başından beri istemedi. Erdoğan'a şiir okudu diye siyaset yasağı getirenler de bunlardı. Gül tezkereyi geçirmeyince ve bugün adına paralel yapı dediğimiz ılımlı İslamcıların derin devlete entegre ve enjekte edilmesine karşı çıkan derin devlet içindeki ulusalcı Kemalist kadroları tasfiye edemeyince risk alması açısından Erdoğan'ın siyaset yasağını kaldırdılar. Yine de Erdoğan'a güvenmedikleri için Baykal'ı cumhurbaşkanı yapacaklardı akıllarına göre. O günlerde zamanın yazarları bu projeye destek veriyorlardı. MİT, emniyet, medya ve finans öncelikle paralel yapının kontrolüne geçecekti. Zaten ordu da bu plana göre paralelin paraleline girecekti. Erdoğan Gül'ü Çankaya'ya gönderince plan çöktü. Baykal rolünü iyi oynayamadığı için bilinen senaryo ile tasfiye edildi. Yerine geçici olarak Kılıçdaroğlu getirildi ve bugünkü süreç başladı. Big Boss kitabımda AKP'nin kuruluş yıllarının bütün ayrıntılarını anlattım. Fazilet Partisi'nin son kongresinde Abdullah Gül, Recai Kutan'ı yense sonuç nasıl olurdu o ayrı bir tartışma. Ama AKP milli görüşten koparılıp yeni bir parti olarak Türkiye siyasetinde yer aldı. Erbakan, Erdoğan ve Yenilikçi denilen kadronun bağrından kopup gitmesini bir türlü kabullenmedi. Erdoğan ve AKP için en sert sözleri hep kendi söylemiştir. Son röportajlarından biridir Alman Die Welt gazetesine verdiği röportaj. Erbakan diyordu ki, Abdullah gitmiş İsrail baltasına sap olmuş. Tayyip gitmiş dış mihrakların baltasına, Sevr baltasına sap olmuş. Onları bazı dış güçler buraya getirdi. Şu andaki dünya düzeninin sahibi ırkçı siyonist emperyalizmin güçleridir. Bizimkiler batılı siyonist dünya düzenine bilmeden destek oluyor. Yaptıklarının çoğu yanlış, vergiler ve borçlarla siyonistlere para kazandırıyorlar. Erdoğan siyonizmin veznedarı oldu. 1923'te kurulan Türkiye, o tarihten 2002'ye kadar 82 milyar dolar dış borç yaptı. Erdoğan ise 8 yılda bu borcu 580 milyar dolara çıkardı. Erbakan nihai hedefini de açıklıyordu. O benim öğrencimdi ama şimdi amacımız onu devirmek. Bu sözleri bugünün Türkiye'si için düşünün. Darbecilikten hükümeti yıkmaya teşebbüse kadar akıl almaz suçlamalara muhatap olacaktı. Yani Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Yenilikçiler adı altında Fazilet Partisi'ni ele geçirmeye çalışmış, olmayınca da ayrılmışlardı. Tayyip Erdoğan AKP'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için sert sözler söylüyor. AK Parti bir çınardır, biliyorsunuz yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok, biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onların durumu o. Külliyeye geldiğiniz zaman çınarlarımızın yapraklarını döktüğünü ama 4-5 ay sonra yine yeşillendiğini göreceksiniz. Düşen yaprak bir daha eski yerine dönmüyor. Biz bunu trenden inenler olarak anlatmıştık. Arkadaşlarıma hep söylüyorum, asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna. Biz zaten durmak yok, yola devam diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sadece bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir. Özellikle başbakanlık, genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlemişseniz veya dinlerseniz her şey orada mevcut. Erdoğan AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümünde sözlerini daha da sertleştiriyordu. Kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti yoluna devam edecektir. Ama bu kutlu çatıdan ayrılanların hiçbiri esamisi okunmamıştır. Bundan sonra da okunmayacaktır. Bizim partimizin en önemli özelliklerinden biri değişimi kendi içinde gerçekleştirebiliyor olmasıdır. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Davutoğlu ve Babacan için hain demeye varacak hakaretler edildi. Davutoğlu karşılık verdi. Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var. Ben bu ülkenin başbakanlığını yaptım. Seçilerek geldim ama kimse bana hain diyemez. Kumpaslar kurulduğunda bu parti bölünmesin diye başbakanlık makamını arkamıza bakmadan terk ettiğimizde mi hain olduk? Bu milletin çıkarına aykırı tek bir adımımız varsa söyleyin. Buradan meydan okuyoruz. Ahmet Davutoğlu beklenenin aksine Tayyip Erdoğan'a meydan okuması ile şaşırtan bir tavır gösterdi. Özellikle şehir üniversitesine kayyum atanması ve Erdoğan'ın Halk Bankası'nın adeta bir dolandırılması söz konusu sözlerine sert bir karşılık verdi. Tayyip Erdoğan'ın yumuşak karnı ve en hassas olduğu yerden meydan okudu. Madem ki bu ülkeye hizmetten gayri hiçbir hedef gütmemiş ve bütün bir ömrünü buna adamış bir başbakana dolandırıcılık iftirasında bulunulmuştur. O zaman şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere yaşayan bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının mal varlıklarını ve bu varlıklardaki değişimi, bu kişilerin siyasete girdikleri, devlet görevi üstlendikleri dünden bugüne kadar araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM'de gerekli komisyonlar oluşturulmalı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği veçiyle yetimlerin hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır. Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vermekten bir an bile imtina etmem. Davutoğlu mal varlığı ile meydan okudu. Daha sonra Davutoğlu cephesi 2002'den bugüne kadar devlet bankalarının hangi kurumlara, hangi kişilere, hangi üniversitelere, özel vakıf üniversitelerine hangi kredileri verdiklerini ve bu kredilerin ne kadarının döndüğünü, ne kadarının yapılandırıldığını masaya yatırmak üzere mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Yanıt Erdoğan'dan değil, saray sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Cumhurbaşkanımızın mal varlığı bellidir. Şehir üniversitesine dair siyasi tartışma gündem saptırma çabasıdır dedi. İsim vermeden peşrev. Önce Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, ardından da Ali Babacan'ın genel başkanlığında Deva Partisi kuruldu. Ali Babacan'ın aşırı ihtiyatlı hali doğal olarak ihtiyatlı olmanın simgesi Abdullah Gül'e benzetildi. Partilerin ilk çıkışlarında Davutoğlu biraz daha atak, Ali Babacan daha ihtiyatlı bir görüntü sergiledi. Tayyip Erdoğan'la da karşılıklı isim vermeden eleştiriler oldu. Tayyip Erdoğan her zamanki gibi küçümseyici bir tarzla Ali Babacan'a isim vermeden dokundu. Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı kişiler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyor. Yahu sen bakansın. Başbakandan onay almadan sen o adımı atabilir misin? Kime yutturuyorsun? Ali Babacan da isim vermeden Erdoğan'a yanıt verdi. AKP'de önceden kararları alırken iyi bir tartışma süreci vardı. Daha sonra bir kişinin çevresindekilerin ve ailesinin kararlarıyla 83 milyon ülke yönetilmeye başlandı. Hem siyasi kadrolarda hem de teknik kadrolarda çok düştü. Liyakatın, donanımı, bilgisi, becerisi olanın, hak edenin bir pozisyona gelmesi bir kenara konuldu. sadakat ve emre itaat önemli bir ilke haline geldi. AKP bölünmüştü. Tayyip Erdoğan bu ayrılıkların hiçbir şeyi değiştirmediğini söylese de artık AKP ne 2002'deki AKP ne de büyük güç kazandığı 2010'daki AKP olacaktı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ayrı parti kurdular ama bir ortak noktada buluştular. Geçmişi sünger çekip öne bakma anlayışında. Bu ise geçmişi çok canlı hafızada tutanlar için kabul edilebilir bir şey değildi. Öz eleştiri istiyorlar ve bunun samimiyetle yapılmaması durumunda AKP'den ve Tayyip Erdoğan'dan bir farkları olmadığını söylüyorlardı. Ben bu satırları yazana kadar da böyle bir öz eleştiri gelmedi. AKP'nin bölünme döneminin kısaca özeti böyle. Erdoğan'ın 2002'den beri yaptığı ittifakları da anlatıp bu bölümü kapatayım. Erdoğan'ın ilk yılları Neokon ve Fethullahçılarla koalisyon, sonra PKK Kürtler ile işbirliği, daha sonra MHP ile iktidar ortaklığı ve son dönem AKP, MHP ve Vatan Partisi öncülüğünde ulusalcı kesimle ortaklık. Hep dediğim gibi Tayyip Erdoğan değişen koşullar ve konjonktüre göre anında uyum sağlama becerisi çok yüksek bir siyasetçi. CHP'nin önderlik ettiği muhalefet bloku HDP ile kaçamak işbirliğini bile savunamazken Erdoğan PKK, Kürtler, Vatan Partisi, MHP gibi çok geniş yelpazede istediği gibi at koşturabiliyor. Bu da muhalefetin ürkek haliyle birleşince iktidarda kalma süresini uzatıyordu. Damat Berat Albayrak kalkışması. Muhalefetin tavrı, refleksi ve ürkek siyaseti sayesinde Erdoğan iktidar süresini göreceli uzatıyordu ama içten içe de aslında çöküyordu. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu derken en büyük çatlak beklenmedik yerden geldi. Berat Albayrak içeriği oldukça tartışmalı ve gizemli ifadelerin olduğu bir istifa mektubunu Instagram sayfasına koyarak kendince isyan bayrağını açıyordu. Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP'nin en sarsıcı isyanı damat Berat Albayrak'ın sıra dışı istifası ile gündeme geldi. İstifa ile ilgili çok şey söylendi. Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na gelişine duyduğu öfke, ekonomide kendi istediklerini yapamama gibi. Ama bütün bunlar damat Berat Albayrak'ın istifasını tam olarak anlatmıyordu. Berat Albayrak istifa mektubunda at izinin it izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın, sonumuzu hayır eylesin diyordu. İstifa metni 26 saat gibi bir sürede AKP'ye yakın medya tarafından görmezlikten gelindi. Tüm kendine ana akım diyen dahil AKP medyası salağa yattı. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Tam 26 saat sonra sarayın Propaganda Bakanlığı işlevini yürüten İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Bu açıklama ile medyaya olaya nasıl bakacakları da açıkça söylendi. Görevden af talebi kabul edildi. Oysa Berat Albayrak af talep etmiyor, bırakıyordu. Tayyip Erdoğan uzun bir süre yani 60 saat kadar sessiz kaldı. Sonra AKP grubunda şunları söyledi. Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde ülkemize kazandırması da önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle affını istedi. Biz de yerine Lütfi Elvan kardeşimizi atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza başarılar diliyorum. En son açıklama Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan geldi. Sadık Albayrak Erdoğan'a "Nuru aynım" diyor ve şunları söylüyordu. Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve her daim nuru aynım dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ölümüne ölümüne duygusuyla bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir. Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde Salahaddin'in kılıcı, alnımız ak, başımız dik, dağ gibi durmaya devam edeceğiz. Sadık Albayrak'ın açıklaması ile birlikte sular şimdilik durulmuş gibi görünüyordu. Ama içten yanan büyük bir ateşti bu. Berat Albayrak bu kararı nasıl almıştı? Karar tek başına aldığı bir karar değildi. Aile meclisi kararı bu yöndeydi. Baba Sadık Albayrak, Turkuvaz grubunun başındaki ağabey Serhat Albayrak'ın da oluru alınmıştı. Asıl amaç Berat Albayrak'ın yeni dengelerle birlikte yem edilme kuşkusuydu. Bunu biraz açmak lazım. ABD'de Trump'ın kaybedip Biden'ın seçilmesiyle Halkbank ve mal varlığı davası yön değiştirebilirdi. Bu davalarda Berat Albayrak'ın kurban verilme ihtimali Albayrak ailesinde endişe yaratıyordu. Yine Rusya'nın elinde bulunan IŞİD petrolü dosyası da Berat Albayrak için bir tehdit oluşturuyordu. Kitabın içerisinde bu konular ayrıntılı olarak var. Dışarıdaki bu tehlikeyi Albayrak ailesi hissetmişti. İçeride ise yaşanan tüm olumsuzluklar Berat Albayrak'a yıkılmıştı. Bütün bunların bir araya gelişi Tayyip Erdoğan ve AKP tarihinin en büyük krizini yarattı. Erdoğan'ın 60 küsur saat sonra bilinen alışılagelen öfke, intikam yerine sıradan bir teşekkür etmesi ortamı yumuşattı. Bu açıklamadan sonra da Baba Sadık Albayrak'ın açıklaması geldi. Erdoğan damadı ile açıktan savaşmayı göze alamamıştı. Sadık Albayrak'ın muhafazakar tabandaki gücü, Serhat Albayrak'ın AKP döneminin en büyük medya grubunun başında olması, Erdoğan'a öfkesini, nefretini ve intikamını dışarı vurmayı mümkün kılmıyordu. Araya AKP iktidarının bütün dinamikleri, MHP, Alaaddin Çakıcı, milli görüşün önde gelen isimleri Mehmet Ağar, AKP sermayesi girmişti. Çünkü açıktan yaşanan bir savaşta her iki tarafta büyük yara alacak, hatta Erdoğan döneminin sonunu getirecekti. Aslında sonun başlangıcıydı muhalefetin aman ağzımızın tadı bozulmasın tavrı. Erdoğan yönetiminin vadesini uzatıyordu ama artık macun tüpten çıkmıştı. Artık ne pelikan eskisi gibi olacaktı, ne AKP medyası ne de iktidarı oluşturan dinamikler. İstifa metnindeki at izinin it izine karıştığı çok ağır bir Erdoğan dönemi eleştirisidir. Sonumuzu hayır eylesin de öyle. Erdoğan döneminde son hep Kutlu Dava'nın başarısı üzerine kuruludur. Bu ifadeleri normal biri olsa Erdoğan asla yemez ve mutlaka bunlar için diz çöktürürdü. Ama olmadı. Sonraki hesaplaşmaya kadar Alaaddin Çakıcı'nın dediği gibi deep freeze'e kaldırıldı. Kitap baskıya gidecekken bu gelişmeler oldu. Hafızanın en güçlü yerinde olması gereken bu büyük krizi yazmadan olmazdı. Ama burada bitmedi. Arkası da gelecek ve yazılacak çok şey olacak. 22. ayrımın sonu. Sayfa 221.